Yayınımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet Onur Hocam.
Evet Akın Hocam. Evrimcilerin hani bir mekanizma olarak ileri sürmeye çalıştıkları, daha doğrusu hani akıllarında tek kalan bir nokta mutasyon. Mutasyonun sözde evrimleştirici etkisine hep bahsederler. Mutasyonu evrimleştirici bir mekanizmaymış gibi hep öne sürmeye çalışırlar ya. Şimdi
Evet.
onunla ilgili bir video var. Orak hücre anemisi anlatacağız burada. Bakın şimdi orak hücre anemisi bir mutasyon sonucunda oluşan bir hastalık. Burada kırmızı kan hücreleri hemoglobin taşıyan, kanda bütün dokulara oksijeni taşıyan işte bu gördüğünüz kırmızı kan hücresi orak şekline dönüşüyor.
Bir mutasyona uğruyor, değil mi?
Evet. Bu mutasyon sonucunda bu şekil biraz normal şeklinden farklı olduğu için damar çeperlerinde tıkanıklığa yol açıyor. Çünkü normal kan hücresi bu şekilde değil. Damarlarda o yüzden sorun çıkartıyor. Şimdi bu ekrana görmüş olduğunuz Zence Hanım, genç bayan, orak hücre anemisi hastası. Şu an koşup oynuyor, spor yapıyor ama sağlıklı gibi gözükse de aslında hasta kendisi. Bunun sebebi de DNA diziliminde sadece bir nükleotidin yani 3,2 milyar harften oluşan DNA zincirinindeki bir harfin mutasyonla değişmesi. Bu ne demek? Bunu biraz insanların kafasına canlandırmasını sağlayalım. Şimdi 3,2 milyar tane harf dediğimiz insan DNA'sı nelerden oluşuyor? Bakın 3,2 milyar harf böyle bir şey. A4 kağıdına başlasak yazmaya adenin, guanin, sitozin, timin diye bu 4 tane harfi sırayla yazmaya başlasak tam 91 metre uzunluğunda bir kule oluşuyor. Yani A4 kağıtlarının inceliğini düşünün. Bu kağıtları üst üste koyduğumuzda bakın insanın 100 trilyon hücresinin her birinde olan kalıtım bu. Şimdi insandaki kan hücreleri bakın böyle bir şey ama bu mutasyon sonucunda kan hücrelerindeki hemoglobin proteinleri
Yuvarlakken, evet.
evet dik bir hale geliyor ve onun sonucunda da bu orak hücre anemisinde kan hücresinin şekli değişiyor. Şimdi böyle mutasyon faydalı diyenler, mutasyon iyi değişikliklere yol açıyor diyenler ya bir baksın işin gerçeğini şu an gösteriyoruz. O az önce koşup oynayan, sağlıklı görünen bayan haftanın her 3 günü muhakkak hastaneye gelmesi gerekiyor. Hastane muhakkak kan yollarındaki sorunları tek tek test yapıp ne alemde, içeride neler oluyor, nasıl tahribatlar var gördüğünüz gibi bütün ayrıntı testlerin hepsini yaptırmak zorunda. Yani hayatı bu hastalıktan dolayı bayağı hastaneye endekslenmiş vaziyette geçmek zorunda. Yani bu neden dolayı oluyor? Bir tane nükleotidin değişmesinden dolayı oluyor. Ne kadar nükleotit var? 3,2 milyar tane.
Demek bu kadar hassas.
Demek ki bir tanesinin değişiminde bu kadar kötü sonuçlar ortaya çıkıyorsa ki hastalık Allah'ın dilemesiyle insana gelen yine hayırlara vesile olan bir şeydir. Ama zahiren hani iyi bir sonuç evimizin kastettiği şekilde söylüyorum. İyiye götüren, canlıya böyle fiziksel açıdan fayda getiren bir sonuç ortaya çıkartmıyor. Gördüğünüz gibi tek hücrenin, tek nükleotidin değişmesi böyle vahim sonuçlar ortaya çıkartıyor.
Evet. Şimdi evrimciler ne diyor bununla ilgili? İşte o biraz önce Onur Hocam gösterdiğin yuvarlak halinden başka bir hale dönüşüyor diyorlar. Hemen onun fotoğrafını da tekrar gösterelim burada. Şimdi normal sağlıklı hücreler şu yuvarlak hücreler, olması gereken hücreler bu şekilde. Fakat o mutasyonla tek bir harfin değişmesiyle şu hali alıyor bu hücreler. Dolayısıyla biraz önce videoda gördüğümüz gibi yani o oksijeni taşıyamaz hale geliyor veyahut da çeperlere takılıyor. Oksijen taşıma kapasitesi düşüyor.
Evet.
Fakat şöyle bir olay oluyor. Şimdi sıtma mikrobu dediğimiz mikrop normalde bu hücreye geldiğinde çok rahat ona yapışarak insanı sıtma hastalığına yakalanmasına vesile olabiliyor. Fakat orak hücre anemisi hastalarına sıtma mikrobu geldiğinde bambaşka bir hücreyle karşılaşıyor. Yani şöyle garip bir yapısı olan bir hücreyle karşılaşıyor. Dolayısıyla yapışamıyor ona. Ve yine dolayısıyla orak hücre anemisi hastası olan kişiler sıtma hastalığına yakalanmıyorlar. Evrimciler de diyorlar ki bakın işte bu faydalı bir şey. Bunun neresi faydalı? DNA'ya yeni bir ek bilgi mi getirmiş bu mutasyon?
Evet.
Bizim faydalı dediğimiz mutasyon DNA'ya ek yeni bilgi ve faydalı bilgi getirmesi gerekiyor. Yani yeni bir organ, veyahut da organı geliştirici bir şey olması gerekiyor. Mesela diyorlar ya organlar yavaş yavaş gelişti. Yok işte bir mutasyon oldu, işte balığın karnında hava birikmeye başladı. Ondan sonra başka bir şey oldu, akciğer oldu falan. Şimdi sen diyorsun ki organ yavaş yavaş gelişmelerle oluşuyor. Bu da mutasyonla oluyor diyorsun. Hangi mutasyon şu ana kadar bir organa güzel bir etkide bulunmuş? Öyle bir örnek var mı? Yok, karaciğeri daha iyi çalıştıran bir mutasyon var mı? Kalbin daha iyi çalışmasını sağlayan ve vücudu daha iyi temizlemesini, kanını daha iyi temizlemesini sağlayan bir sistem var mı? Daha iyi bir böbrek oluşturan bir mutasyon var mı? Yok. E siz burada böyle demagojiyle bir çocuk oyuncağı gibi uğraşıyorsunuz yani, faydalı mutasyon. İşte o şekli değişti, sıtmaya artık yakalanmıyor, demek ki faydalı. Biz ondan bahsetmiyoruz yani. Bizim bahsettiğimiz faydalı, yeni bilgi getirecek, yeni bir organ getirecek hatta. Yani hani organın, biz iyi bir şekilde söylüyoruz yani, onların içlerinin rahat olacağı şekilde söylüyoruz organı geliştirsin diye. Öyle bir şey yok. Yeni bir organ eklemesi lazım sizin iddianıza göre. Göz ekleyecek. Biz şu anda 5 duyumuz var. 6. duyuyu ekleyeceğiz biz hiçbir bilmeden. O şuursuz atomlar birleşecek. Mutasyon oluştuğunda DNA'da öyle bir bilgi oluşacak ki bizim hiç bilmediğimiz 6. 7. 8. sürekli gelişeceğiz böyle yeni duyularla. Bunun olması gerekiyor mutasyonu. Böyle bir gözlem var mı? Yok. O zaman sen neyin iddiasını halen daha sürdürüyorsun, değil mi? Ha. Yani bir pagan dinini yaşatma çabasından başka bir şey değil. Yok işte o faydalı aslında falan diye. Hatta halen daha o Şafak Mert'in de görüntüleri var mesela. Onu da gösterelim. Aynı bu konuyla ilgili.
Bu evrimciler doğanın içinde böyle mühendisler fabrikalar saklı olduğunu zannediyorlar. Evet. Çünkü evet. Bizim kullandığımız şeyler, teknolojik aletlere nazaran doğada karşılaştığımız teknolojik aletler kat be kat kompleks, kat be kat daha çeşitli. Evet. Şimdi bizdekiler tesadüfen olmuyorsa onlar nasıl tesadüfen oluyor?
Evet. Şimdi bu videoda ki bu kişi biraz önce bahsettiğim iddiayı dile getiriyor. Yani izleyenler de kendilerinin böyle bir şey söylediğini duysunlar diye açıyorum bunu.
Öldürücü mutasyon hala var. Zira faydalı. Neden faydalı? Heterozigotlar sıkmadan ölmüyorlar.
Şimdi burada diyor ki bu kadar öldürücü mutasyon var. Yani biraz önce hocam bahsettin ya sen. Öldürücü bir hastalık orakücü önemlisi. Yani evet. O kişiyi hastaneye bağlayan, belli bir süreden sonra da ölümüne neden olan bir hastalık. Bu böyle hastalık var halen daha. Neden biliyor musunuz diyor. Çünkü sıtmayı engelliyor diyor. Yani böyle bir mantık nasıl olabilir? Bu hücrelerin sıtmadan ne haberi var? Bu sıtmayı engelliyor diye hücre bilir mi bunu? Ya biz bunu deneylerle öğreniyoruz. Hücrenin ne haberi olsun bir sıtmayı engellediğini? Bir de bu bir fayda değil ki. Zaten ölümcül bir hastalığa yakalanmış o kişi. Sen orada çok ücra köşelerden bir avantaj buluyorsun. Bir insan... Yani bu şöyle bir şey. Bir insan hayatındaki tüm insanları trafik kazasında kaybedebilir. Ama sen yine de orada güzel bir yön görebilirsin. O faydalı mı diyeceğiz o zaman? Ya bu ona benziyor. Ya o yüzden böyle bir saçmalık olmaz yani. Gerçekten evrimci artık bu demagojileri bıraksınlar. Zaten artık tüm herkes biliyor yani evrimin böyle sadece demagoji üzerine kurulmuş bir pagan dini olduğunu ve hiçbir delili olmadığını artık herkes öğrendi. Hocamızın vesilesiyle yaratılış atlasını hocamız bütün dünyaya dağıttı. Bir baktılar evrim yokmuş. Herkes diyordu işte bütün evrimciler canlılar sürekli gelişme içerisinde işte biz sürekli gelişimlerini gözlemliyoruz diyorlardı. Hocamız gönderdi baktılar binlerce canlıda hiçbir gelişim yok. 150-200 milyon yıl önceki haliyle şu anki hali 500 milyon yıl önceki haliyle şu anki halinde arasında hiçbir fark yok. E nerede evrim o zaman?
Evet maşallah. Değil mi? Bir de Şafak Bey biyolog muydu? Titrini tam şu an hatırlamıyorum ama bakın biyolojide bir hastalığın tedavisinin böyle bir açıklaması olamaz. Yani bilimsel olarak sıtmanın tedavisiymiş gibi orak hücre anemisini göstermeye çalışıyor ya. Onun için diyor bu var şu an diyor. Sanki sıtmanın bir şekilde şifa bulmuş hali gibi yansıtmaya çalışıyor. Evet. Halbuki bilimsel olarak bir biyolog olarak böyle bir şey söylemek mümkün değil. Eğer bir sıtma hastalığının siz tedavisini açıklayacaksanız, yani bunu mesela bir dile getirecekseniz bilimsel bir dille, o zaman sıtma hastalığına yol açan bakterinin tanımını yaparsınız. O bakteriyi yok eden, tamam onu ortadan kaldıran, öldüren ilacı bulursunuz. Bu ilacın nasıl insana verilmesini anlatırsınız. Evet. Ve sonuçta hastalığın iyileşme periyotlarını ortaya koyarsınız. Yani orak hücre anemisiyle hastalık sanki tedavi ediliyor. Bunun için de biz bu, yani o zaman sıtma olan hastalara orak hücre anemisi mutasyonu mu yapılıyor tedavi olarak? Böyle çılgın bir yöntem mi var yani? Doktor Jekyll and Mr. Hyde diye bir şey yapıyor. Masal gibi bir şey vardı. Çizgi film. Onun gibi bir şey olmuş oluyor o zaman bu. Böyle bir bilim anlayışı olmaz bir kere.
Evet.
Ne yani şuranda yere çıktı tamam o zaman bu kolu keselim gibi bir mantık yani. Bu çok çok gerici bir mantık. Yani hakikaten pagan dini mensubu kafası şuuru kapanmış böyle. Bilimin dışındaki fikirler bütünü bu. Başka bir şey değil.
Aslında izleyicilerimiz yani bu sıtma ile alakalı bir örneği çok iyi öğrensinler. Şundan dolayı gerçekten yani bir teoriyi savunmak adına insanların ne hale düştüğünü görebilirler. Yani bu kadar aciz, bu kadar mantıktan yoksun bir izah olamaz. Yani sen bir teoriyi savunuyorsun. Hayatın kökenini, canlının kökenini, canlının içindeki muhteşem teknolojinin kökenini iddia ettiğin bir teori ortaya atıyorsun. Tamamen bir safsata, bu şu an net biliniyor. Ama buna yönelik delil ortaya koyamıyorsun. Koyamayınca haliyle, çünkü Allah zaten ayette buyuruyor. Onlar zan ve tahminle yalan söylerler diyor. Koyamayınca da ne yapıyorlar? Böyle saçma sapan izahlar. Yani var olan hemoglobin yapısında bozukluk oluyor. Bozuklukla beraber bir sürü hemoglobin bağımsızken birbirine yapışıyorlar. Ve o yapışmayla beraber bir kitle oluşup kırmızı kan hücresinin şekli bozuluyor. Buna da faydalı mutasyon diyor. Yani hiç mi şuur yok insanlarda? Yani bunu iddia edenler de diyorum. Evet. Yani bu kadar mantıksız, bu kadar aciz duruma düşmeye gerek var mı yani?
Evet.
Teoriye yönelik bir dedim yok de. Yani illa bir pagan dini olarak ona tapınacaksan, delilim yok da bu kadar mantıksız iddialarla çıkarsan, yani bunu öğrenen insanlar karşısında bu sefer komik duruma düşersin. Yani insanlar baktığında sana böyle gülerek bakarlar. Yani çok bu kadar saçma sapan izahlara artık hiç gerek yok inşallah.
Evet.
Şimdi bu teknolojilerden bahsettik. Bir tane çok ilginç bir teknoloji var. Ona değineceğiz. Evet. İki. Şimdi bu bakterilerle balıklar arasında bir ortak yaşam olduğunu belirtmiştik. Şöyle bir balığımız var. Bu bir dip balığı. Ve bu balık normalde denizin dibinde ışık erişmiyor. Yani gittikçe etkisini kaybediyor ve karanlık bir ortam oluyor. Balık bu kendinden olmayan ışığı kullanarak hayatını sürdürebiliyor.
Videosunu gösterebiliriz istersen.
Bende var. Onu göstereceğim inşallah. Burada o kadar muazzam bir şey gerçek var ki. Yani bir peş sıra bir sürü mucize var. Birincisi hayatı evrimciler ne olarak görüyor? Boş ve bencil bir yaşam mücadelesi olarak görüyor. Birincisi böyle bir şey yok. Yani bakteriler balığa nazaran çok çok ufak yapılar. O yapılarla balıklar arasında müthiş bir dayanışma var. Bakterilerin kendi arasında dayanışma var bu örnekte. Ve ortaklaşa şuurlu bir hareket var. Yani bakteriler dahi o kadar muazzam bir akılla hareket ediyorlar ki böyle bireysel davranmıyorlar. Organize bir şekilde hareket ediyorlar. Bunu da göreceğiz. Zaten bunu örneğe atan ilk bilim adamları, yani bakteriler arasındaki burada detaylarını göreceğimiz organizasyonu ortaya atan bilim adamları bunu yayınlamak istediklerinde meşhur bir bilim biyoloji dergisi bunu inanamadı. Yani gerçekten böyle bir şey var mı? Yani emin misiniz gibi. İlk etapta yayınlamak istemediler. Bakterilerdeki bu haberleşmeyle ilgili ilk makalelerde.
Evet.
Daha sonra bu artık net oturan bir gerçek oldu. Örneğini de göreceğiz nasıl olacak. Burada balığın şurada görüyorsunuz bir beyaz bir kısım var. Bu bir ışık organı. Bu ışık organı bakteriler için özel hazırlanmış bir bölge var. Balığın göğüs çukurunda. Oraya yerleşiyor bakteriler. Ve az yoğunlukta olduğunda bir şeyleri olmuyor bu bakterilerin. Miktarlar arttığında, belli bir orana vardığında ve uygun koşullar olduğunda bu bakteriler hep beraber ışıma yapıyorlar. Tıpkı bir fener gibi. Çok muazzam bir şey. Çünkü bu buradaki fener ve bakterilerin boyutlarına baktığınızda apayrı yapılar. Yani bakterilerin asla akıl edemeyecekleri bir düzen var burada. Stadyumlarda bazı şeyler olur. Böyle pankartlar insanlar. Her biri ufak ufak bir şey tutar. Sonunda ortaya muhteşem bir şekil çıkar. Burada da öyle bir şey var. Yani tek başlarının yaptıklarının hiçbir faydası olmayan bir şey. Bir topluluk halinde bir araya geldiklerinde bir faydası gözüküyor. Evet. Peki bu nasıl oluyor? Şimdi bununla alakalı bir inşallah videomuz var. Şimdi bakteriler az yoğun ortamda olabilirler, bir de çok yoğun ortamda olabilirler. Bu ışık birincisi bakterinin çok yoğun olduğu ortamda oluyor. Burada birbirleriyle arada bir haberleşme var. Şimdi bakalım, burada görüyoruz. Kırmızı böyle halkalar var, küre taneleri var. Bunlar otoindüsör denilen moleküller. Önemli değil, bir takım kimyasal moleküller. Bunlar bakterilerin içinde üretilip kendi dışında bir bölgeye salınıyor. Yani bakteri kendisinin o minnacık yapısından dışarı doğru bir haber yolluyor. Evet. Ve bu haberin başkaları tarafından anlaşılacağını da biliyor. Bu da çok ilginç. Bu haberi yolluyor ve nitekim diğer bakterilerin içine giriyor bu haber. Bunun içine girmesiyle neler olacağını göreceğiz. Şimdi burada çok ilginç bir sistem var. Zincirleme bir sistem. Bakterilerin bakterinin yüzeyi var burada. Yüzeyinde özel alıcılar yerleştirilmiş. Allah böyle mükemmel bir sistem yaratmış. Normalde içinden yollanan bir yapıya dışarıdan algılayacağı bir sistem yerleştirilmiş. Yani evet. Belli ki içi ve dışını bilen bir akıl yaratmış bunu. Şimdi bu sinyal, bu özel alıcı tarafından algılanacak bir kimyasal yapısı var, şifresi var. Bunu algılıyor. Algıladıktan sonra zincirleme bir reaksiyonlarla ta gen seviyesine kadar gidiliyor. İşlemler gerçekleşiyor. Peki bunlar nasıl işlemler?
Dışarıdan bir sinyal geliyor. Evet. O bakterinin içine girip onu harekete geçiriyor.
Evet, bu otoindüsör dediğimiz moleküller bakteriler tarafından üretiliyor ve ortama verilip diğer bakterilere haber niteliği taşıyor. Evet. Bu otoindüsörlerde diğer bakterilerin zarında bulunan alıcılara özel olarak yerleşip oralarda zincirleme bir işlem gerçekleştiriyorlar. Peki bu işlem nasıl bir işlem? Şimdi bu reseptörün hemen altında bir enzim var. Bu alıcının hemen altında bir enzim var. Bu enzimler iki türlü çalışabiliyorlar. Şimdi bu biyolojide çok sık rastlanan bir durumdur. Fosfat molekülü, önceki günde gördük. Fosfatın kendisi de büyük bir mucizedir. Varlığı şarttır ve fosfatın hücre içinde düzenlenmesi için çok sayıda başka enzime gerek vardır. Ve bu enzimlerin olmadığında da fosfat olmuyor. Dolayısıyla fosfat ve enzimleri beraber yaratılmıştır. Burada fosfat nasıl kullanılıyor? Fosfatın şöyle bir özelliği var. Yüksek enerji taşıma kapasitesi var. ATP moleküllerinde bulunuyor bu. Ve ATP moleküllerinden kırıldığında, bir fosfat molekülü kırıldığında orada açığa çıkan bir enerji oluyor. Bu enerji iş yapmada kullanılıyor. Aynı zamanda bu şunda da kullanılıyor. Bir fosfat bir başka proteine bağlanabiliyor. Enzimler bunu yapıyor. Bir enzim başka bir proteine veya enzime bir fosfat molekülü bağlıyor. Fosfat molekülünün bağlanmasıyla beraber karşı taraftaki enzim veya proteine bir değişiklik oluyor. Bu değişiklikle beraber şekil değişikliği olabiliyor bu. Yapısı değişen bir yapı karşımıza çıkıyor ve bu önceden gerçekleştiremediği işleri yapabiliyor. Şimdi burada iki yönlü işliyor buradaki alıcılar. Birincisi bir fosfat molekülünü bir başka proteine veriyor ya da başka proteinden fosfat alabiliyor.
Şimdi ilerleyin. Bu reseptörün kendisi de protein olmalı.
Evet. Bunlar da alıcı var ve zarada özel olarak yerleştirilmiş.
Evet.
Alt tarafındaki enzim harekete geçiyor bu alıcıyla beraber.
Anten gibi bir şey yani şu an.
Evet.
Anten proteini.
Aynen öyle inşallah. Şimdi bu biraz daha geçecek inşallah. Bu zincirleme reaksiyonları neler olduğunu göreceğiz.
Şimdi o iki birbirinden ayrı yapı var ve birbirini tanıyabilecek şekilde.
Evet. Evet.
Bir de wireless gibi yani. Evet. Kablo yok arada, bir sinyal gönderiyor. Değil mi?
Evet, burada böyle kimyasal atomların elden ele değişmesiyle gerçekleşen bir sistem var. Şimdi burada sistemin detaylarını görüyoruz. Öncelikle gen seviyesinde bir kodlama var burada. Burada çok özel bilgiler saklı. Yani bunun kendisi de apayrı bir mucize. Bunu da göreceğiz inşallah.
Orada bu bir bakteriden bahsediyoruz. Yani gözle evet. görülmeyen bir canlının evet. içindeki evet. böyle muhteşem olaylar.
Burada şöyle bir şey var. Yani mesela bir kazı yaptığınızı düşünün. Hani bazen oluyor ya, eski medeniyetlere dair kazılar oluyor. Bir bakıyorlar, o eski medeniyetlerde günümüzdekinden de kompleks veya günümüz ayarında teknolojileri işaret eden bilgiler buluyorlar. Ve insanlarda da bu bir hayret uyandırıyor. Nasıl olur böyle bir şey? Burada da böyle. Bu en eski canlılarda, milyarlarca yıllık canlılarda içlerinde bir bilgi yazılı. Bu bilgi de nasıl ışık üretileceğine dair. Yani Edison'un meşhur buluşuyla beraber, yani elektriğin icadı, lamba, bunda ışık kullanımından faydalanmasıyla beraber büyük bir yankı uyandırdı dünyada. Değil mi? Bir ışık üretimi. Halbuki bu bakteri de ilk yaratıldığı andan, yani milyarlarca yıldır bu var. Ve içinde yazılı bu. Buradaki detay apayrı bir detay, onu da inşallah göreceğiz. Ama bunun da gereksiz yere çalışmaması gerekiyor. Yani mesela evrimciler o boş hevesleriyle mesela protein olsa, işte enzim olsa, şu olsa, bu olsa diyorlar. Halbuki yani tek tek yapıların olmasının bir anlamı yok. Zaten teki bile olamıyor tesadüfen. Bunların kontrolü de olması şart. Çünkü bakterilerin kendisi bir şehir gibi ve bu şehrin kaynakları düzgün kullanılmalı. Her yerde bir yönetim vardır, yönetim sistemi vardır. Fabrikada vardır, okulda vardır, şehirde vardır, devletlerde vardır. Çünkü bu yönetim olmadığında karmaşa ve düzensizlik ve yıkım oluyor. Bakterilerde de böyle. Bu genlerin eğer kontrolü olmazsa o zaman bu genlerin hiçbir anlamı olmuyor. Niye? Çünkü bakterinin yaşayışında bir sürü farklı protein üretiliyor, bir sürü farklı enzim üretiliyor. Bunların doğru enzimlerin, doğru proteinlerin doğru zamanda ve doğru yerlerde üretilmesi gerekiyor. Burada da öyle olması lazım. Bu ışık bilgilerinin, ışık bilgilerinde görevli olan enzimlerin doğru vakitlerinde devreye girmeleri gerekiyor. Şimdi bunu bu burada engelleniyor. Şu zincirleme reaksiyonlarla engelleniyor. Peki nasıl oluyor? Burada iki tane protein var. Normalde eğer bir uyarı gelmiyorsa bakterideki yüzeye, bir uyaran olmuyorsa buradaki enzim LuxU adlı bir başka enzimi enzime fosfat molekülü veriyor. Fosfat molekülünün vermesiyle beraber bu molekül, o molekül bir başka proteini taşıyor. Bakın, zincirleme bir reaksiyon. Bununla beraber LuxO proteini gene kilit vuruyor. DNA'ya kilit vuruyor. DNA'ya kilit vurmasıyla beraber artık gereksiz yere bu DNA'dan üretim yapılmıyor ve ışık üretilmiyor. Peki, o zaman böyle bir durumda normalde ne olurdu? Işık hiçbir zaman üretilmezdi. Bu ışığın doğru zamanda çalışması gerekiyor. Doğru zaman ne demek? Yeteri kadar bakterinin bir araya geldiği zamanda olacak. Peki yeteri kadar bakteri bir araya geldi diyelim. O zaman ne oluyor? Bir sinyal geliyor. Daha demin gördük. Autoinducer dediğimiz moleküller geliyor. Evet. Bu moleküller alıcılara bağlanıp alıcılarda bir uyarıya sebep oluyor. Uyarıya sebep olmasıyla beraber bu sistem tersine işliyor. Fosfat molekülü tekrar LuxU proteinine, enzimine, o enzimlerden tekrar alıcıya veriliyor. Böylece fosfatı kalkmış LuxO proteininde bir değişiklik oluyor. Bakın, burada o kadar fazla detay var ki.
Evet.
Fosfatı aldı. Şimdi fosfat veriyor, fosfolat oluyor. Fosfat aldığında gen kapanıyor. Fosfatı verdiğinde o bir moleküler bilgisayar gibi bu protein. O moleküler bilgisayarın yapısında değişiklik oluyor. O değişiklikle beraber artık gende tutunamıyor bu LuxO proteini. Evet. Peki tutunamadığında ne oluyor? Tutunamadıktan sonra artık DNA'nın o ilgili bölümlerinden üretim yapılabilir. Üretim yapıldığında neler oluyor? Şimdi burada şu oluyor. 5 tane genin bilgisi var orada. Bu 5 tane gen ışık üretiminin bilgisini taşıyor. Anlatır meşhur şeydir. Edison çok uzun süre uğraşmış. Yani çok uzun süre doğru maddeyi bulabilmek için uğraşmış ki ışık üretsin. Burada luciferin denilen bir molekül var. Bu bakterinin kullandığı. Luciferin molekülünden ışık elde ediliyor. Luciferin molekülü oksijenle ve ek bazı maddelerle birleşip ışık ürettiriyor, soğuk ışık. Yani burada mesela bizim çoğu yerde nedir? Lamba ışık verir ama bununla beraber bir ısı da yayılır. Verimsizdir. Bunda öyle değil. Bunda çok yüksek bir verimle beraber sadece kimyasal işlemler neticesinde ortaya ışık çıkıyor. Bunun için ek enzimler de gerekiyor. Onu da luciferaz enzimi deniliyor. O enzimin bilgisi de bu beşgeninden üçünde saklı. Bunun neticesinde bu artık baskılanmamış genlerden üretim yapılıyor. Bu üretim neticesinde luciferin molekülü, luciferaz enzimi üretildikten sonra artık ışık üretebiliyor noktaya geliyor. Hı hı. Ayrıca ek bir şey daha yapıyor. Bu daha demin gördük otoindüstür molekülleri. Onlardan da üretiyor. Onlardan da üretip onları da dışarı veriyor. Böylece zincirleme bir şekilde bütün bakteriler bir anda haberleşiyorlar. Ve yoğunlukları da fazla olunca bir sürü luciferin, bir sürü luciferaz üretilip şiddetli bir ışık ortaya çıkıyor. Bakın burada o kadar fazla detay var ki.
Peki bu ışığın bu bakteriye ne faydası var?
Bu tabii evet. Maşallah bu ışığın bakteriye bizzat hiçbir faydası yok. Zaten bu da evrim teorisinin bir başka çöktüğü nokta. Çünkü evrim teorisi ne diyor? Hayat anlamsız bir mücadele, bencilce bir mücadele. Halbuki burada bakteride dahi evrimcilerde olmayan bir ahlak gözüküyor. Çok büyük bir fedakarlık, çok büyük bir ince düşünce var. Ve bunun neticesinde ortaya büyük bir sanat çıkmış oluyor. İnşallah.
Şimdi bunun bir de görüntüsünü de izleyelim Serdar Hocam istersen. Bakteri bir balığın bir de görüntüsü var. Evet. O beyaz bölüm gözünün altındaki.
Farları değil mi?
Farları. Işıklar kapanınca böyle. Hı. Aynen.
Çok güzel.
Ya bu bakterilerin kendisine bir kere bu ışığı üretmesine hiçbir faydası yok. Biraz önce anlattığın gibi hocam tek başına üretmiyor. Bakteriler bir araya gelince bir sinyal yolluyor hepsine. O sinyali algılayacak sistemle kendi içinde bu ışığı üretiyor ve sadece balığa hizmet ediyor yani. Değil mi? Başka bir şeyi yok.
Evet. Şimdi burada evrimcilerin o kadar saçma düşüncesi var ki bu gözüküyor tekrar. Ya tesadüfler çok aşırı derecede ileri görüşlü. Çünkü burada bütün bu yapı, bütün bu genleri, bütün bu kontrol sistemleri, bütün bu haberleşme molekülleri, hani balığı bir kenara bıraktık. Sadece bu ışık üretimi kendisiyle düşünelim. Bütün bunların bir araya gelmesiyle bir anlam var. Yani buradaki sistemde tekini çeksek, mesela o beşgenden tekini çekseniz ışık üretimi olmuyor. Otoindüstörler, yani bütün o bilgi var ama otoindüstörler olmazsa, yani haberci moleküller olmazsa yine ışık üretimi olmuyor. Dolayısıyla bütün sistemin bir arada olması gerekiyor. Diğer bakterilerin bir arada olması gerekiyor. Bu kadar ileri görüşlü bir şey yapabilir mi? Üretim yapabilir mi? Tesadüf. Elbette yapamaz. Yani tesadüf kendisinden habersiz. Dolayısıyla hayat bir bütün halinde yaratılmıştır. Bu kadar aciz, bu kadar saçma sapan bir düşünce gerçekten dünya tarihinde olmamış. Bu büyük bir mucize. Yani bugün yani insanların böyle koskoca yani okul okumuş, değil mi? Kaç yaşına gelmiş insanların böyle hikayeleri anlatıyor olmaları ve buna da gerçi inanmaları mümkün değil ama inanıyor gözüküyor olmaları gerçekten de büyük bir mucize.
Evet. Bir de Edison ışığı bulmuş bir bilim adamı kaç kişinin için şu an dilinde ve tebrik edilen böyle sürekli alkışlanan bir konu. Bu bakteri bunu milyonlarca yıldır yapıyor. Ve kimyasal bir enerji üretiyor. Yani bir enerji böyle hani fazla elektrik yakma gibi yan giderler de yok. Ve bunu hiç alakasız denizde yaşayan bir balığın gözlerinin içerisinde yapıyor. Ki balık görsün gece avına daha iyi avlasın diye.
Evet.
Yani birlikte yaşam var. Teknoloji desen var. Genler içerisinde olağanüstü böyle çok güzel bir denetleme sistemi var. Gen protein proteini denetliyor. Sinyal aldıysa ona değil mi? Sinyalini devam ediyor, ilettiriyor. Genden gerekli protein üretiliyor, o ışık yol açıyor falan böyle bir reaksiyon dizisi ama çok kompleks. Bu da gerektiği zaman da gereği kadar üretiliyor. Milyonlarca yıldır yapılıyor. Mükemmel bir sistem.
Maşallah. Şimdi bu tekrar gösterebilir miyiz ikiyi? Şimdi kısaca hani bu kimyasal işlem şöyle gösteriliyor belki. İşte luciferin diye bir molekül var. İşte luciferaz enzimiyle beraber işte oksijendir başka bir molekülde kullanarak bir başka molekül ve ışık ortaya çıkıyor deniliyor. ama bunlar için daha dedik yani 5 tane gen gerekiyor. Yani bir kısmı Lüsiferin için, bir kısmı Lüsiferaz için. Aslında bu işin detayı çok daha kompleks. Yani arkada bu buzdağının görünen bir kısmı. Yani suyun üzerinde buzdağının belli bir kısmı gözüküyor. Bir de gözükmeyen kısmı vardır. Orada bir sürü böyle ara molekül, bir sürü ara işlem, bir sürü ara enzim, diğer metabolik süreçlerle entegrasyonu. Bunlardaki en ufak bir hata bu sistemin çalışmamasına sebep oluyor. Yani hakikaten sistemin bir bütün halinde varlığı tam bir şart inşallah.
İnşallah. Yani zaten böyle moleküller, atomlar böyle bir şeyleri tasarlayamazlar. Yani gerçekten bizi izleyenler de sadece evrimle ilgili bir konuyu ele alsınlar. Yani iddialarından sadece bir tanesini ele alsınlar. Yani yalan olduğunu zaten gördükten sonra konu kapanır. Yani burada bahsettiğimiz şey iki ayrı canlıdan bahsediyoruz. O bakteriler o balığın gözünün altında nereden yerleşsin? Yani DNA'sında öyle bir torba şeklinde bir yapının olacağını DNA'sına kim kodlayacak? Yani tesadüfler mi kodlayacak? Biraz önce bahsettiğimiz sadece tek bir harfin değişmesiyle, nükleotidin değişmesiyle o kişinin hasta olduğunu görüyoruz, evet. Mutasyon sonucu. O mutasyonlar mı yapacak bunu? Hiçbir şekilde yapamaz. Bir de evrimcilerin iddia ettiği gibi doğada öyle bir şey yok. Yaşam savaşı yok. Yani canlıların birbirine her zaman desteği var. Onunla ilgili bir video gösterelim. Leylekler var. Yavrularına olan şefkatine bakın şimdi.
Burası Tayland ormanları. Burada dünyaya gelen yavru leylekler için en büyük problem kavurucu sıcaktır. Bu yüzden yetişkin leylekler yavrularına gagalarının içine su getirirler. Ve bu suyu henüz tüyleri çıkmamış yavrularının üzerine boşaltırlar. Bu soğuk duş yavruları biraz olsun rahatlatır. Yavruların bu soğuk duşun yanında mutlaka gölgeye de ihtiyaçları vardır. Ve anne babaları ihtiyaçları olan gölgeyi onlara sağlar.
Aa, maşallah.
Kanatlarını açarak kızgın güneşe kendilerini siper ederler. Leylekler yavrularına gösterdikleri özen, bağlılık ve fedakarlıkla yeryüzünün en örnek anne babalarından biridir.
Hani nerede burada bencillik? Yani orada içeceği suyu getiriyor. Yavrularının üzerine döküyor. Sen nereden biliyorsun suyu dökünce onun serinleyeceğini? Değil mi? Yani normal hayvan nereden bilsin suyu dökeceğim, onlar da serinleyecek. Bir de serinlemeye ihtiyacı olduğunu nereden biliyor? Yani güneş geliyor, onlar acaba bu sıcakta ölür mü diyor. Gölgeyi nereden biliyor bu canlı? Değil mi? Yani normal atomlardan oluşan, atomların birleşmesi, protein yağlardan oluşan bir et parçası var kafasının içinde. Ama atomlardan oluşuyor. Atomların da neredeyse tamamı boşluktan oluşuyor. Boşlukla mı düşünüyor bu canlı? Yani %99.9'u, 999'luk bir bölümü beyninin boş. Değil mi bu, evet, canlının? Onunla mı düşünüyor? Onunla mı gölgenin daha faydalı olacağına karar veriyor? Veyahut da suyun serinleteceğine karar veriyor? Belli ki Allah ilham ediyor ona. Hani evrimciler bahsediyorlardı doğada bir işte yaşam savaşı var, kimse kimseyi düşünmez diye. Bak yavrularını nasıl düşünüyor? Yani evrimciler şey de diyebilir. İşte o yavrusu olduğu için düşünüyor. Bakalım yavrusu olmayan başka bir canlı var. Onu da izleyelim.
Yollarının üzerinde dev timsahlar vardır. Timsahlar yavrulara hiçbir zarar vermez. Katula yavrusu bu dev canavarın yanından güvenle geçer. İzlediğiniz bu yavru kaplumbağa yolunu kaybetmiş. Ve bir anda kıyıda güneşlenen ve kendinden binlerce kat büyük olan aç bir timsahla karşı karşıya kalır. Timsah yavruyu fark eder. İlk bakışta yavrunun yaşama şansı yok gibidir. Timsah
Timsah birden ağzını açar ve yavru kaplumbağayı keskin dişlerinin arasına alır. Ancak amacı onu yemek değildir. Timsah ağzının içinde ters dönen yavruyu şefkatle düz hale getirir. Ve timsah şaşırtıcı bir şekilde yolunu kaybetmiş ve suya ulaşamamış yavru kaplumbağayı suyun içine taşır.
Maşallah.
Allah'ın bu yırtıcı hayvana ilham ettiği şefkat duygusu yalnızca kendi yavrularına değil, minik bir kaplumbağa yavrusunun da hayatını kurtarır. Yeryüzündeki her canlıyı Allah yaratmıştır. Ve her canlı kendilerini yaratan Allah'ın takdir ettiği şekilde hareket eder. Bir Kur'an ayetinde Allah şöyle buyurur. Göklerde ve yerde bulunanlar O'nundur. Hepsi O'na gönülden boyun eğmiş bulunuyorlar.
Zaten evrim teorisinin şu son iki asıra, bir buçuk asıra nasıl insanları etki ettiğini, mesela bu örneklerin aklıma o geldi. Nasıl hani evrim teorisinde özellikle hayatta kalma, değil mi? Hayat bir mücadeledir, güçlü olan hayatta kalır. İşte babana bile güvenmeyeceksin, güçlü olan her zaman için büyük balık küçük balığı yutar gibi. Sadece hani insanın temel ihtiyaçları için savaşan, değil mi bak, insanın. Hatta doğanın tamamının öyle bir görüş açısı empoze ediyor halka, insanlara. Bir buçuk asırdır insanlar böyle vahşi, kendi sadece soyunun üremesini savunan, kendi soyunun üstünlüğünü savunan ve sadece işte karnını doyurmak temel amacıymış gibi bir hayat süren ve çoğalmaya endeksli böyle bir hayat süren insanlar grubuydu bu. Ama Allah'ın izniyle evrim teorisinin ortadan kalkmasıyla, değil mi, ahir zamanda inşallah, insanlar aslında doğrunun, iyinin sadece karın doyurmak ve çoğalmak olmadığını, değil mi? Güzel ahlak, fedakarlık, adalet gibi kavramların evrim teorisinin ortadan kalkmasıyla bu kavramlar daha çok insan hayatına giriyor inşallah. Çünkü bunlar Kur'an'da olan, İslamiyet'te, İslam dininde Allah'ın insanlara en güzel ahlak olarak öne sürdüğü davranışlar. Bu sayede bakın evrim teorisi kalkınca yerine bunlar geliyor Allah'ın izniyle. Tabi hocamızın vesilesiyle, değil mi, son 30 yıldır yayınlanan bütün kitaplar evrim teorisinin böyle temelini yok etti. Temelinden çökertip attı. Dolayısıyla Allah'ın izniyle İslami ahlak da bütün yeryüzüne yayılıyor maşallah.
İnşallah. Şimdi yine bir video var, onu gösterelim isterseniz bu ünlü Habertürk videolarından. Burada Aslı Tolun Hanım evrimin biyolojinin temeli olduğunu söylüyor. Bakalım dinleyelim ilk önce.
İyi de ben bunu metafizik şeye bağlayacağım.
Mani biyolojinin temeli
Şimdi, biyolojinin temeli evrim diyor. Hocam sen biyologsun bu konuda.
Hocam biyolojinin hatta bilimin temeli Allah'ın yaratmasıdır. Allah'ın ta kendisidir inşallah. Çünkü Allah bize her yerde tecelli ediyor. Bu yüzyılda hocamız söylemişti. Allah çok güçlü tecelli edecek demişti. Bu da zahiren sebep olarak bilimin ilerlemesiyle biz bilimle Allah'ın tecellisinin ne kadar üstün olmuyoruz. Mesela Serdar Hocam anlattı, balığın gözündeki o bakterilerin içindeki o sistemi anlatıyor. Yani bir moleküsel böyle bir kendi başına hareket etse molekül, konu bitiyor. Balık da ölür, bakteriler de ölür, yaşayamaz, orada hayat yok olur. Bu kadar hassas dengeyi, değil mi, Allah bize gösteriyor oradan. Tecellisini gösteriyor inşallah.
Evet. Şimdi o programda bir başka bir bilim adamı daha vardı. O evrim safsatalığını biliyor. Diyorlardı ki yani işte bu bayan diyor işte evrim bilimi temeli. Ne alakası var? Evrim bilimi temeli falan değil. Sadece olanı anlatsanız daha yeterli. Çünkü olanı anlattığınızda bir yaratılış var. Büyük bir teknoloji var canlılarda. Yani bu ortada büyük bir teknoloji varken bunu tesadüfe bağlamak, bu neresi bilimsel? Bunun bilimsel herhangi bir tarafı yok. Bu saçma akıldır anca.
Evet, inşallah. Zaten şey, Amerikalı biyolog var Harper diye. O bu konuyla ilgili şöyle bir şey söylüyor, onu aktarayım. Sık sık Darwinizmin modern biyolojinin temeli olduğu iddia edilir. Oysa aksine eğer Darwinizme yapılan bütün göndermeler ortadan kaldırılırsa, yani biz bunu bulduk ama bu işte Darwin'in iddiasına uygun gibi bu tarz göndermeleri kaldırırsak diyor, biyoloji biliminde hiçbir değişiklik olmaz diyor. Yani Darwinizmi biyolojiden çıkartırsanız evet, biyolojide hiçbir değişiklik olmayacak diyor.
Aslında gelişme olur hatta.
Öyle tabii ki gelişme olur çünkü bir batıl inançlar üzerine kurulu bir sistem bilimi de tutuyor. Yani ilerlemesini engelliyor tam tersi. Yani o Kambriyen dönemindeki mesela 70 sene boyunca saklanan Kambriyen fosilleri var. Kim bilir neler saklanıyor. Evet. Kim bilir nasıl bilimsel bilgiler saklanıyor bizden. Sırf Darwinizme ters düştüğü için.
Evet doğru.
Değil mi?
Evet.
Onlar daha yakında inşallah çok daha ortaya çıkacak. Bir de bu evrimci bilim adamlarının ben internette açıklamalarını izliyorum. Evrim neden doğru derecede? Herkes kabul ediyor bu. Genel kabul görmüş bir şey. Böyle delil mi olur? Yani bir dönemde de dünyanın düz olduğu genel kabul görüyordu. O zaman da kalkıp işte yuvarlak olmadığıyla ilgili sorduğumuz zaman delilin ne diye herkes böyle söylüyor yani. Olur mu mu diyecektik değil mi? Allah ayette bildiriyor şeytan Allah'a sanırım. Yeryüzünde olanların çoğunluğuna uyacak olursan seni Allah'ın yolundan şaşırtıp saptırırlar. Onlar ancak zanna uyarlar ve onlar ancak zan ve tahminle yalan söylerler diyor Allah. Enam suresi 116. ayette.
Evet.
Yani bu kişilerin yaptığı şey zaman işte hücre şöyle olmuştur. İşte türler şöyle değişmiştir. Delilin var mı? Yok ama öyle olmuştur. Kardeşim zanla tahminle bu işler olmaz. Belli ki metafizik bir durum var.
Evet.
Allah'ınızda onu göreceğiz ve kabul edeceğiz ve zaten görüp kabul edeceğiz edeceğimiz dönemde yaşıyoruz şu anda. O kendine çoğunluk olan gören bilim adamları Allah'ınızda yakın dönemde acaba biz nasıl çaktırmadan bu işin içinden sıyrılırız diye yöntem aramaya başlayacaklar. Yavaş yavaş bitirelim isterseniz.
Bir tane bir evrim, eskiden evrimci olan bir bilim insanının sözünü söylemek istiyorum bunların tamam, üstüne. 60 yaşında evrim teorisine inanmaktan vazgeçip Allah'ın varlığına inanan Malcolm Muggeridge diye bir bilim adamı, felsefeci. Diyor ki ben kendim evrim teorisinin özellikle uygulandığı alanlarda geleceğin tarih kitaplarındaki en büyük espri malzemelerinden biri olacağına ikna oldum diyor. Gelecek kuşak bu kadar çürük ve belirsiz, değil mi, konuştuğumuz gibi hipotezin inanılmaz bir saflıkla kabul edilmesini hayretle karşılayacaktır.
Kesinlikle öyle.
Evet. Güzel söz, maşallah.
Bu yani bu hakikaten böyle. Yani mesela biyokimya, genetik, işte o tarz kitapları okuyan insanlar hep şunu görecekler. Detaylarıyla hakikaten okusunlar. Hep böyle şey varsayım. Hep böyle hikaye, böyle oldu. Zaten o kadar fazla atıyorlar ki. Yani çok güzel bilgiler oluyor oralarda. Ama bir yerden sonra hani öyle şartlandırılmış. Yani evrime nasıl bağdaştırırız diye. Başlıyor atmaya. En sonunda da diyor ki bu biraz fazla spekülasyon oldu bu kısmı. Bunu bir kenara bırakıp şöyle bilimsel verilere bakalım diyor. Yani kendi de şey yapmıyor. İtibar etmiyor. İnşallah.
Evet. Biz yarın 22.00'dan itibaren Harun Yahya TV internet sitemizden, Mavi Karadeniz Radyo, Aksu TV ve Kocaeli TV ekranlarından takip edebilirsiniz. Herkese hayırlı geceler diliyoruz.